Ayrım 25.
Birliklerin çoğunu oluşturan gençlere gelince eğitimden yeni çıkıyorlardı. Birliğiyle ilk bağı kurduğunda binbaşı İska Şabbi bir izci oymağıyla karşılaştığı izlenimine kapıldı. Çıkıntıları ve küçük bavullarıyla romantik görünüşlü bu oğlanlarla kızlar geziye çıkacağı benziyorlardı diyecekti çok sonra. Cephane olarak yanlarında bir tek Taberiye Gölü'nün kadın şairi Raşel'in kitabı vardı. Şadbi onları sıraya dizdi ve bundan sonra yalnız sırt çantası taşıyacaklarını anlattı. Ne almayı ye tutacağınızı seçin dedi. Çiçek mi yoksa kurşun mu? Kızlar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Birkaç gün sonra diye geçirdi içinden Şadbi ürpererek, 10 tüfek, 4 makineli ve bu çocuklarla Kudüs yolunu açmak üzere harekete geçeceğimizi düşünemiyorum. Komşu köylerde oturan Araplar İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin armağanına en ufak ilgi göstermediler. Doğrusu bu armağan çok önemsizdi. İngiliz havacılarının boşalttığı Beit Darras havaalanında ne denetim kulesi, ne elektrik, ne benzin pompası, ne de radyo vardı. Tek uçuş pisti de delik deşikti. Yine de bir Nisan gecesi başlangıcında bütün ışıklarını söndürmüş Yahudi kamyonları bu terk edilmiş piste doğru yol alıyordu. Oraya varır varmaz bir sürü adam çukurları doldurmaya koyuldu. Bir bölümü de havaalanı çevresinde savunma mevzileri kuruyordu. Kullanılır hale gelen pistin iki yanına küçük bir dizel jeneratörünün beslediği ışıklar sıralandı. Uçakların bekleyeceği alana da benzin dolu bir sürü bidon dizildi. İki saat süren çabalar sonucu tam onda alan ilk uçağı karşılamaya hazırdı. Uydurma bir denetim kulesi bile vardı şimdi. Görevli Yahudi bir kamyonun içinde alıcı vericiden bıkıp usanmadan tekrarlayacağı çağrıyı yolladı. Bu İbranice Hassida yani leylek sözcüğüydü. Araplar Beit Darras alanını küçümsemişlerdi ama Haganah burayı hemen kullanma yolunu seçmişti. Ben Gurion'a kurtuluş göklerden gelecek diyen Kraliyet Hava Kuvvetleri eski pilotu Aaron Rames havaalanının bir gece için kullanmayı tasarlıyordu. Acele düzenlenen uçuş pisti Kudüs'ün Yahudi kesiminin kurtuluşuna katkıda bulunacaktı. Radyo devamlı leylek sözcüğünü tekrarlıyordu. Dakikalar saat gibi geçiyor, uzuyor ve umutsuzluk Rames'in grubuna yavaş yavaş yayılıyordu. Karanlıkta uçuş pisti boyunca uzanmış bekleyen bütün adamlar artık bir motor gürültüsü işitmek umuduyla dikkat kesilmişlerdi. Ama rüzgarın sesinden başka şey duydukları yoktu. Büyük sabırsızlıkla beklediler. DC-4 uçağı yüzlerce kilometre güneyde bulutların tutsağıydı. Ocean Trade Airways'in sahip ve pilotları Kaliforniya Oteli'nin barında Freddie Fredkins'le karşılaşmalarından beri çok uzun bir yol almışlardı. Burje'den Praga uçmuşlar, orada Ehud Avriel kendilerini karşılamıştı. Ben Gurion'un temsilcisi satın aldığı ilk silahların sonunda savunacakları ülkeye doğru yola çıkacağı anda bizzat bulunmayı istemişti. Konşimento Addis Ababa'ya gidecek tarım araç ve gereçleri olarak belirtilen silahlar uçağa yüklendi. Tarım araç gereçleri 140 MG-34 makineli ve 10 binlerce mermiden oluşuyordu. Güvenlik tedbiri olarak Avriel mürettebata dördüncü bir kişiyi, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski bir Yahudi pilotunu katmıştı. Orta Doğu'da epey uçuş yapan Amy Cooper, uçağın ve pilot yerindeki araçların durumunu görünce dehşete düştü. Radyo öyle kötü çalışıyordu ki meteorolojiyi bile yakalayamıyordu. Yıldızlara bakıp yönlerini bularak yol almışlardı. Ama bir sürü bulutlu bölgeye rastladıklarında Cooper çabalarının yanlış bir sonuç vermesinden korkuyordu. Prag'dan hareket etmelerinden 6 saat sonra umutsuzca Filistin kıyılarını seçmeye çalıştıkları sıra pilot bağırdı. Tamam geldik işte Tel Aviv. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski subayı uçağın sağında beliren ışıkları inceledi. En büyük Yahudi şehri için pek az geldi bu ışıklar ona. İpucu veren bir ayrıntı bulmak amacıyla haritayı inceledi. Tanrım diye haykırdı. Burası hiç kuşkusuz Port Said, Doğu Mısır'a gidiyoruz. Pilot hemen yön değiştirdi. Yarım saat sonra DC-4 bu kez Tel Aviv üzerindeydi. O zaman leylek Remiz'in korkulu çağrılıklarına cevap verebildi ve anlaşıldığı üzere pist ışıklarının 3 kere yanıp sönmesini istedi. Birkaç dakika sonra Ocean Trade Airways'in ağır DC-4 uçağı Beit Darras havaalanındaki kısacık uçuş pistinin sonunda duruyordu. Cooper bir sürü heyecanlı gencin uçağa saldırdıklarını gördü. 3 Amerikalı kendilerini Burje havaalanına inen ünlü pilot Lindbergh sandılar. Napoli'ye sigara götürmek yerine oraya silah taşıyan bu adamların çevresi sarıldı, öpüldüler, kahramanlar gibi omuzlara alındılar ve üçüne hayatlarının en güzel karşılama töreni yapıldı. Nashon Harekatı Başkomutanı Simon Abidan da umutlarının büyük bir bölümünü bağladı, bu silahların gelişinde hazır bulunmak istemişti. Onun için öyle bir rahatlamaydı ki bu sevincini kendine göre açığa vurmadan edemedi. DC-4 uçağına tırmandı, içeride bulduğu ilk makineliği aldı ve öptü. Yafalı bir kunduracının oğlu olan Samir Cabur, Yafa ile Tel Aviv'in birleştiği deniz kıyısında bol bol rastlanan küçük barların devamlı müşterilerinden yakışıklı bir delikanlıydı. Bir gece hüzünlü bakışı bu barlardan birinde ufak tefek bir esmere takıldı. Genç kızın büyük bir güzelliği yoktu. Yine de Cabur ona devamlı iltifat yağdırdı. Rachel Yahudi'ydi ama özellikle işi ilgilendiriyordu yakışıklı Arabı. Tel Aviv'deki Yahudi Ajansı merkezinde sekreterdi Rachel. Cabur da Arap Yüksek Komitesi gizli ajanlarındandı. DC-4 uçağının gizlice inişi üzerinden 24 saat geçmemişti ki Samir Cabur, Abdülkadir'in genel karargahına Yahudilerin Tel Aviv'de çok önemli bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantı sırasında Kudüs yolunu açmak amacıyla kesin bir harekat planı hazırladıklarını bildiriyordu. Çok sayıda insan sürerek Arapları Babel-Uhet tepelerinden atmaya çalışacaklardı. Hatta edinilen bazı bilgiler bu saldırıyı göz önüne alarak yeni silahlar edindiklerini de gösteriyordu. Arap Yüksek Komitesi'ndeki gibi ilkel bir haber alma örgütü için bu rapor şaşırtıcı bir doğruluktaydı. Gerçekten de Abdülkadir Yahudilerin güçlü bir hareketini uzun süredir bekliyordu. Kudüs'ün tecrit edilmesini kabullenemeyeceğini biliyordu. Ancak düşmanın yeni silahlar alışı onu çok daha telaşlandıran bir noktaydı. Nebi Daniel'de ele geçen Yahudi silahlarıyla Libya çöllerinden gelen birkaç tüfek dışında ateş gücü son haftalarda hiç artmamıştı. Elindeki silahlar çoğunlukla değişik ülkelerde yapılmış birbirinden farklı şeylerdi. O güne kadar üstünlüğünü koruyabilmiş ve araç gereç yönünden donanımı yoksul Kudüs Haganahı'nı savunmada kalmaya zorlayabilmişse bunu özellikle elinin altındaki insan sayısının çokluğuna borçlu olduğunu iyi biliyordu. Çağdaş silahlarla desteklenen zorlu bir Yahudi saldırısı çok daha başka bir iş olacaktı. Uzun süredir verileceği vaat edilen yeni silahların teslimi için hemen Şam yolunu tuttu. Emil Gori de onunla birlikteydi. Suriye başkentinin havasını özellikle kötü buldu. Filistin'in paylaştırılması konusunda Birleşik Amerika tutumunu değiştireli beri herkesin savaşın kazanıldığına inanıyor ve Birleşmiş Milletler sorunu Araplardan yana çözümlemeyi bitirene kadar kollarını kavuşturup oturabileceğini sanıyordu. Çeşitli Arap kabilelerini bölen düşmanlıklar her zamankinden belirgindi. Abdülkadir ve Gori hemen rahatsızlığın büyük bölümünün şefleri Hacı Emin'e karşı gitgide artarak beslenen bir düşmanlıktan geldiğini hissettiler. Babel-Ued galibi büyük bir keyifsizlikle Şam'ın dışındaki Suriye ordusuna ait Utsiye kampında Arap Birliği Genel Kurmayı ile görüşmeye gitti. Önce durumun geniş bir görünümünü çizdi. Sonra alınan ciddi haberlerden hiç kuşkusuz Kudüs girişinde stratejik bir yer tutan Kastel köyünün ele geçirilmesi amacına yönelik yakın bir Yahudi saldırısı beklenebileceğini açıkladı. Karşısındakileri ikna etmek için harita üzerinde göstererek Kastel'i ele geçirenin Kudüs yolunu denetim altına aldığını ve bu yolu açtıktan sonra Haganah'ın Yafa ve Hayfa'ya kolayca darbe indireceğini belirtti. Ölünceye kadar savaşmaya hazırız dedi Abdülkadir ama elimizde yeni silahlar olmadıkça bir şey yapamayız. Aylardır söz veriyorsunuz ama şimdiye kadar bize hurdalardan başka şey yollamadınız. Yahudi saldırısını bozguna çevirebilmeyi sağlayacak toplar verilmesi için de yalvardı. Bu çağrı Arap Birliği Başkomutanı Iraklı General İsmail Saffet Paşa'da en ufak bir yankı uyandırmadı. Genelkurmay'ın da görevli subaylara gelince Abdülkadir'in yeteneklerine düşmanı olan Yahudiler kadar saygı duymadıkları anlaşılıyordu. Ayrıca müftiye bağlılığı onlara güven vermiyordu. Saffet Paşa Abdülkadir'e emrindeki birliklerin top kullanacak kadar tecrübeli olmadıklarını anlatmakla yetindi. Topların Yahudilerin eline düşmesi tehlikesiyle karşılaşabilirlerdi. Hafif silahlara gelince bunu daha sonra konuşacaklardı. Beyrut'a doğru hızla yepyeni Çek makineleri ve tüfekleriyle dolu bir gemi yaklaşıyordu ama ilk parti El Kavukçu'nun ordusuna katılan yeni bir tabura verilecekti. Abdülkadir şimdilik elindeki silahlarla yetinmek zorundaydı. Nasılsa diye yatıştırdı Saffet onu, Haganah, Hayfa ve Yafa'yı ele geçirse 2 haftadan kısa sürede bu şehirleri size iade ederiz. Abdülkadir bu kez öfkesini tutamadı. Bunak generallerin tepesine bütün yıldırımları yağdırdı ve Iraklı komutana bağırarak kapıyı çarptı. Saffet, siz bir hainden başka bir şey değilsiniz. Kudüs'e dişiniz ve tırnağınızla yapışmanız gerekiyor diye homurdandı Ben Gurion, Dev Joseph'e doğru. Ses tonu belki Abdülkadir'in Şam'daki aykırışına erişmiyordu ama ihtirası ondan güçsüz değildi. Joseph günde iki kere Kudüs'ü dışarıya bağlayan küçük Primus'la Tel Aviv'e gelmişti. Ben Gurion, Kudüs'ün kaderini ellerine teslim etmek için çağırmıştı onu. Nashon harekatının kuşatılan şehre yetecek kadar yiyecek sokmaktan başka amaç gütmediğini biliyordu. Dov Joseph Ben Gurion'un istediği bu akıl alması harekatı düzenleyecek yetenekteki adamdı. Tam yetki aldı. Muhasebeci Kaplan'a ona sınırsız kredi açma emri verilmişti. Kudüs'ü kurtarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktı. Harekatı ne zaman başlatmam gerekiyor diye sordu Joseph. Hemen. Ben Gurion'un çalışma odasından çıkarken Dov Joseph içinin büyük bir korkuyla dolduğunu hissetti. Tanrım diye düşündü. Başaramazsam ne büyük felaket. Bir gün Kudüs açlık yüzünden düşerse tarih karşısında sorumlu olacağını biliyordu. Yahudi ulusu bunu asla bağışlamayacaktı. Hemen şehrin beslenmesinden sorumlu kişileri topladı. Bütün gece Kudüs'ün ihtiyaçlarını hesapladılar. Güneş doğduğunda korkunç bir rakama ulaşmışlardı. En kısa zamanda 3000 ton yiyecek toplayıp taşımak gerekiyordu. Joseph Tel Aviv'deki bütün özel depolarla kamu hizmetlerinde kullanılan depoların listesini getirtti. Bunlara el konmasına karar verdi. Subaylar bütün bu depoları mühürleme emri aldılar. Her birindeki malların teker teker listesi çıkarıldı. Kudüs'ün ihtiyacı tam olarak anlaşılmadıkça bu depolardan bir tek kutu sardalya, bir parça çikolata ya da herhangi bir yiyecek maddesi çıkarılamayacaktı. İngiliz ordusunda hizmet etmiş bulunan iki eski Yahudi subay Harry Jaff ve Bronislav Barshemer gereken araçları sağlamakta görevlendirildiler. Joseph en azından 300 ağır kamyon gerektiği görüşüne varmıştı. Tel Aviv'deki çeşitli ulaştırma şirketleri bunun 150'sini sağladı. Geri kalanları edinmek için Barshemer çok basit bir çareye başvurdu. İhtiyaç duyduğu araçları kaçırdı. Henüz eğitim görmekte olan genç askerleri topladım ve başlıca kavşaklara diktim diye anlatacaktı çok sonra. Geçen bütün kamyonları durdurdular. Şoförleri mi yoksa onlara makinelerini çevirip Kiryat Meir alanına çekmelerini söyleyen askerleri mi daha çok korktuğunu bilmiyorum. 20 kamyon bir araya getirildi mi Barshemer bunları şoförlerin şiddetle karşı çıkmalarına rağmen Nashon harekatına katılacak araçların toplandığı ve yüklendiği merkez olan eski İngiliz kampı Kfar Bilu'ya gönderiyordu. Barshemer hayatında bu şoförler kadar hoşnut olmayan kişiler görmemişti. Bizden ölesiye nefret ediyorlardı diyordu hatırladıkça. Tel Aviv'de rahatları yerindeydi. Bazılarının karıları doğurmak üzereydi ve biz onları güpegündüz ya da gece kaçırıp bütün tehlikeleri bildikleri bir konvoya katılmak üzere yolluyorduk. Talihimiz varmış ki çoğu kamyonların sahibiydi. Bu da her türlü kaçma isteklerini yok ediyordu. Ekmek teknelerini terk edemezlerdi. 1000 kadar insan, şoför, yardımcı ve makinist kısa süre sonra Kfar Bilu'ya toplandı. Bu işte yeni bir beslenme sorunu yaratıyordu. Barshemer hemen Tel Aviv'in en gözde lokantalarından Şaskal'a koştu. Sahibi Yeşkel Ivanştayn'a Yahudi ulusunun size ihtiyacı var dedi. 3 dakika içinde kendisinden ne beklediğini anlatmıştı. Saat sabahın 11'iydi. Akşamın 5'inde Ivanştayn Kfar Bilu'da bulunan 1000 kişiye sıcak yemek dağıtıyordu. 21. Bir tampon üzerinde 4 sözcük. Yahudi askerlerinin gürültü etmeden tırmandıkları kayalık tümseyi ilk tahkim eden Roma lejyonları olmuştu. Bu tümseyin eteğinden daracık ve tehlikeli Kudüs yolu geçiyordu. Yukarıdaki köyden kuzeye doğru çıplak tepeler arasından yükselen Nebi Samuel Dağı seçiliyordu. Efsaneye göre peygamber İsrail'i yargılamak üzere burada mola vermişti. Makkabeler Kudüs'e saldırmadan burada oruç tutmuş, aslan yürekli Richard kutsal şehri buradan gördüğünde ağlamıştı. Birkaç kilometre kadar doğuya doğru gidince Kudüs'ün dış mahalleleri beliriyordu. Sırasıyla Romalıların kampı, Haçlıların şatosu ve Türklerin kalesi olan rüzgarın silip süpürdüğü bu yalnız köy, 20 yüzyıl boyunca batıdan gelenlere karşı Kudüs'ün doğal muhafızı olmuştu. O Nisan gecesinin bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında tepeyi ele geçirmek üzere tırmanan Palmaç'ın Harel Tugay'ına bağlı 180 asker bir kere daha köyün tarihi önemine tanıklık ediyorlardı. Tepelerinde Arap köyü Kastel uyuyordu. Haganah'ın ilk hedefi olacağı kehanetini savurup bu stratejik noktayı Şam'daki genelkurmaya gösteren Abdülkadir yanılmamıştı. Nashon harekatının planı en başta iki şeyi öngörüyordu. Bunların ilki yolun Kudüs'ten önceki son kilometrelerini denetleyen kaleyi Kastel'i ele geçirmek, öteki Ramleh bölgesine bir oyalama manevrası yapıp genellikle Yahudi konvoylarının yola çıktığı kesimde bulunan Arap kuvvetlerini bu şehre çekmekti. Bu iki girişten sonra Haganah iki sağlam temele dayadığı saldırıyı güvenle yürüteceğini umuyordu. Kıtar Etzion konvoyunun koruyucularından biri olan Uzi Narkis, köyün her iki ucuna da akülü birer mitralyöz koydu. Tam gece yarısı saldırıyı başlattı. Kastel'i koruyan küçük Arap birliği bu kadar örgütlü bir saldırıya karşı koyabilecek güçte değildi. Tüm köy halkıyla birlikte Arap birliği de arkasına bakmadan kaçtı. Paylaştırmadan bu yana ilk kez bir Arap köyü Yahudilerin eline geçmişti. Ertesi gün 3 Nisan Cumartesi günü hemen öğleden sonra Kudüs Haganahından bir müfreze Palmaç'ın şok birliklerinin yerini almaya geldi. Şefleri Baltık kökenli, sert ifadeli genç bir diplomat olan Motke Gazit'ti. Görevi basitti. Etrafına koruyucu bir çember çektikten sonra Araplara pusu kuracak bir mekan bırakmamak üzere köyü yeryüzünden silecekti. Kastel'in düştüğü haberi Şam'a ulaşır ulaşmaz Abdülkadir hemen tekrar pozisyon alınması için Kudüs'e telefon etti. Kıfar Etzion konvoyuna yaptığı saldırı gibi Kemal İrakat birliklerini toplamak üzere tüm Yahudi'ye haber saldı. Yahudilerin tüm bir Arap köyünü ele geçirmiş olmaları çağrısına özel bir önem ve aciliyet katıyordu. İrakat aynı akşam bir karşı saldırı düzenlemeyi başardı. Planı tek bir cepheden saldırı yapmaktı. Eski gravürlerde görülen türden şiddetli bir fantazya planlamıştı. İleri diye bağırdı. Ve Yahudilerin ilk savunma hatlarını yerleştirdikleri Kastel'in eteklerindeki Çuba'ya doğru saldırıya geçti. Allahu Ekber haykırışlarıyla 400 adam onu izledi. Yahudiler ateş açtılar ama onları durduramadılar. Kariyerin içindeki bir binaya doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Bütün gece Araplar onları yerlerinden çıkarmaya çalıştılar. Şafak'ta Katamon milisine komuta eden Arap köylüsü İbrahim Abu Daye'in gelmesi saldıranları canlandırdı. Evi havaya uçurmayı başardılar ve Yahudileri köyün öbür ucuna kadar sürdüler. Aniden nefes nefese durduklarında neredeyse zaferi kazanmışlardı. İçlerinden bazıları son 24 saattir ne bir şey yemiş ne de bir şey içmişlerdi. Yine bu sefer de kimse yanında erzak getirmeyi akıl etmemişti. İrakat hemen yöredeki kasabalara haberciler yolladı. Kısa süre sonra her yandan çarşaflı peçeli kadınlar koşuştular. Bu garip savaş tanrıçaları tiz çığlıklar atıyor, tepelerinde yumurta, peynir, zeytin, domates ya da peksimet dolu sepetlerden piramitler taşıyorlardı. Bu uydurma bakkalların takviyesi etkisini hemen gösterdi. Araplar yeniden saldırıya geçtiler. Motke Gazit, Kastel'i uçurup yok edecek zamanı bulamadığına şükretti. Adamlar evlerin arkasına geçip buraları birer gerçek kale haline getirdiler. Ancak Arapların örgütlenmede yetersiz kalışları bir kere daha yiğitliklerinin ürününü ellerinden aldı. Cephaneleri kalmamıştı. İrakat yine her yana başka haberciler çıkardı. O gün Ramallah'ta bulunan Glad Paşa bu habercilerden birini bağırarak sokaklarda dolaşırken gördüğünü hatırlıyor. ''Kim bana mermi satar, parasını peşin ödüyorum.'' İngiliz bu çağrının karşılıksız kalmadığını fark edebildi. Birinin 200 tüfek mermisi teklif ettiğini gördü. Bunların bazıları Türk kurşunlarıydı, bazıları Almanya'da İngiliz. Arap parayı ödedi, bir arabaya atladı ve arabasına başka yerlerde devam etmeye koştu. Hasat İrakat'a yeniden saldırıya geçme fırsatı verecek kadar boldu. İkinci gün gece yarısına doğru köye sızmayı başardı. Tam o sıra patlayan bir el bombasının parçası sol gözünün üstüne girdi. Saflarındaki tek sıhhiyecinin Beytüllahim Hastanesi memurlarından birinin yanında sadece tentürdiyot vardı. Yarayı elinden geldiğince temizledi ve yaralının itirazlarına rağmen onu eşek sırtında geriye yolladı. İrakat gidişinin sonuçlarını önceden kestirecek kadar yurttaşlarını tanıyordu. Hiyerarşik bir toplumun insanları olan bu köylüler şeflerine neredeyse taparlardı. İyi yönetildiklerinde en büyük yiğitlikleri gösterebilecek yetenekteydiler. Kendi ellerine bırakıldıklarında da ani bir bozguna uğramaları mümkündü. 4 Nisan pazar gecesi de böyle oldu. Ev ev direnmeye hazırlanan Motke Gazit ve 70 Yahudi askeri Arapların birden geri çekilip ortadan kaybolduklarını gördüler. Köylerine dönüyorlardı. Gün ışığında 100 kadar Arap kalmıştı ancak ortalıkta. Kastel hala Yahudilerin elindeydi. Kudüs'ün Kral 5. George Caddesi'ndeki ıssız bir kaldırımın üzerinde 3 Yahudi fısıldaşıyordu. Bunlar Haganah'ı, Shtern ve Irgun gruplarını temsil eden kişilerdi. Haganah'ın adamları Yeşur'un şif bu buluşmayı büyük bir gizlilik perdesiyle örtmeye çalışmıştı. Kendisi bu iki muhalif örgüte büyük kin besleyen David Shaltiel'in yardımcısıydı. Oysa Shaltiel'in yardımına koşmalarını istemek için onlar da gecenin karanlığında buluşmuştu. Kudüs komutanının güçleri öylesine dağınıktı ki, Kastel'de bulunan Morke Gazit'in bitik askerlerini ve yakınındaki Yahudi topluluğu Mozart'ın önünde güç duruma düşen bir birliği geri çekip, yerlerine yenilerini gönderecek yedeği yoktu. Schiff bu iki hedef çevresinde Irgun ve Stein gruplarının bir yarma harekatı düzenlemelerini istiyordu. Şaltiel'in temsilcisinin beklediği gibi bu istek karşısındakilerde hiçbir yakınlık uyandırmadı. Bağlı oldukları örgütler Araplarla aynı düzeyde tutup kişisel düşman saydıkları Haganah'a yardım etme isteklisi değildiler. Haganah'ın çektiği güçlüklere kayıtsız ve bağımsızlıklarına çok düşkün olan Stern ve Irgun o güne kadar Kudüs Haganah'ı ile işbirliği yapmamakta diretmişlerdi. Schiff ertesi gece kendisine cevap vereceklerini öğrendi. Ancak muhtemel bir işbirliğinin bedeli özellikle yüksek olacaktı. İki grup hatırı sayılır ölçüde silah, cephane ve patlayıcı madde isteyecekti. Sonunda olumlu cevabı aldı ve hemen istenen silahla cephaneyi teslim etti. Oysa bu iki örgütün Kasteli ya da Mozza'yı kurtarmaya niyeti yoktu. Stern grubunun şefi Yehoşua Zettler ve Irgun'un şefi Mordechai Rahnan tek başlarına büyük bir darbe indirip gürültülü bir zafer kazanmak için bu silahlara ihtiyaç duyuyorlardı. Böylece Kudüs'ün Yahudi halkına neler yapabileceklerini gösterip Haganah'ı şehirde kendilerine de hak tanımak zorunda bırakmak istiyorlardı. Zettler ve Rahnan hedeflerini seçmişlerdi bile. Ele geçirecekleri köyün ünü, önemi ve yakınlığı aradıkları zaferi onlara sağlayacaktı. Burası Kudüs'ün batısında ve hemen dışında taş ocaklarıyla ünlü bir köydü. Aliye Derviş'in 10 gün önce evlenip gittiği Arap köyü Deir Yaksin. Tel Aviv limanının rıhtımlarından birine yanaşan eski şileften iğrenç bir çürük soğan kokusu yayılıyordu. Konşimento da yalan söyleyemezdi çünkü yük kokusuyla kendini doğruluyordu. İngiliz gümrük müfettişi Nora'nın boşaltılmasını emretti. Bir sürü dok işçisi hemen gemiye tırmandı. Her türlü meraklı bakıştan uzakta binlerce tüfek ve sürüyle çek makinelisi dolu sandıkları ortaya çıkarmak için soğandan örtüyü kaldırdılar. Ehud Avriel'in büyük güçlüklerle kiraladığı gemi tam zamanda yetişiyordu. Nashon harekatı 24 saat sonra başlayacaktı. İngiliz polisinin dikkatini dağıtmak için her türlü kurnazlığa başvuran dok işçileri deli gibi çalıştılar. Sandıklar Haganah'a bağlı görevlilerin görünmeyen ama dikkatli denetimi altında kamyonlara yüklendi ve acele saldırıya katılacak birliklere teslim edildi. İskra Şadmi payına düşen silahları gecenin 10'unda cepheye gitmeden sadece birkaç saat önce aldı. Genç Yahudilerden oluşan birliğinin karşısına şimdi yeni bir sorun çıkıyordu. Avriel'in silahlarını kaplayan yağ tabakasını temizleyecek hiçbir şey yoktu elinde. Kendi kuşağından olan bütün savaşçılar gibi Şadmi de Kazakistan'ın ele geçirilişini anlatan Pompilo'nun Adamları adlı kitapla etkilenmişti. Bu kitaptan hep yeni çözüm yolları arama sanatını öğrenmişti. Genç çocuklardan ortak dava uğruna donlarını feda etmelerini istedi. Kızlar bu donlardan yararlanıp silahların yağını alırken kendileri de tellerle namluları temizleyeceklerdi. Talmaş'ta görev aldığı günden bu yana Şadmi ilk kez bu kadar cephaneye sahip oluyordu. Bunları taşımak için yine yeni bir yol bulmak zorunda kaldı ve askerlerine çoraplarını fişeklik olarak kullanmalarını emretti.